Ayrım 15.
Ardındaki iki atlı kadının niyetini ve izlediği yolu gitgide anlayamaz olmuşlardı. O eli avuca sığmaz halde ok gibi kaçarken yanlış yere sapıyor, böğürtlenlere takılıyor, bataklıklara gömülüyorlardı. Ya kolunu ve kırbacını kaldırarak ya da bir keçi boynuzu ağacının meyvesini kopararak şuraya gidin dercesine atarak zaman zaman onlara emir veriyor, yol gösteriyordu. Atlılar dört nala gösterdiği yöne doğru atılıyor, çayırlarla tümsekleri aşıyor ama o bambaşka bir yere dönüp bir daha arkalarından bakmıyordu. Ta kendisi, ta kendisi diye düşünüyordu Cosimo. Her zaman canlı bir umutla kendinden geçerek ve bağırarak adını söylemek istedi ama dudaklarından ağaç kakanın uzun ve hüzünlü sesi çıktı. Bu arada gidiş gelişler ve atlılara oynanan bütün bu kurnaz oyunlar bir çizgi boyunca kıvrıla kıvrıla yol alıyor, düzensiz ve dalgalı olmakla birlikte bu çizgi sanki bir niyeti ortaya koyuyordu. Onu izleyemez olan Cosimo her şeyi göze almaya karar verdi. Eğer oysa ancak bir tek yere gidebilir. Oraya ondan önce varsam yeter. Ve her zamanki yollarından hoplaya zıplaya ilerleyerek Rivolandalerin terk edilmiş eski bahçelerine yöneldi. Bu gölgede, bu güzel kokularla dolu havada, yapraklarla ağacın başka bir renk ve başka bir özden olduğu bu yerde çocukluk anılarına kendini öyle bir kaptırdı ki kadın bineceği neredeyse unuttu. Kendi kendine belki düş gördüğünü, bilincinin o olmadığını ama bu bekleyişin, bu umudunda en az onun varlığı kadar gerçek ve duygulandırıcı olduğunu belli belirsiz söylüyordu. Bir gürültü duydu. Kır atın toynaklarının çakılları üzerinde çıkardığı sesti bu. Hayvan bahçede ilerliyordu ama bu kez yavaş adımlarla. Sanki kadın bu yerleri en ufak ayrıntılarına dek inceleyip tanımak istiyordu. Budala atlılardan iz yoktu. Kadın onları yolda terk etmişti. Cosimo kadını gördü. Havuzun, küçük çardağın, çifte kulplu testilerin çevresini dolanıyordu. Çok büyümüş ağaçlardan göksel kökler sarkıyordu. Manolyalardan bir orman oluşmuştu. Bütün bunları seyrediyor ama bahçedeki kuşların bitmek tükenmek bilmeyen cıvıltısı arasında kaybolan bir sesle çavuş kuşu gibi guruldayan, incir kuşu gibi dem çeken Cosimo'yu görmüyordu. Şimdi atını yularından tutmuş yürüyordu. Villaya vardı. Atını orada bıraktı. Kemerin altına girdi ve bağırmaya koyuldu. Hortensia, Gateno, Tarquinio, badana yapmak, kepenkleri yeniden boyamak, halıları asmak gerek. Masayı buraya, konsolu şuraya, klavseni ortaya istiyorum. Bütün resimlerin de yerini değiştirmek gerek. Cosimo evi her zamanki gibi kapalı ve boş göreceğini sanmıştı. Ama açık, temizlik yapan, çeki düzen veren, içerisini havalandıran, eşyaları yerlerine koyan, halıları döven hizmetçi ve uşaklarla doluydu ev. Viola geri dönüyor, yeniden Ombrosa'ya yerleşiyor, küçük bir kızken ayrıldığı villaya sahip çıkıyordu demek. Cosimo'nun yüreğinin neşeli atışları korkunun çarpıntılarına benziyordu. Geri dönmüş olması her zamanki gibi ne yapacağı önceden kestirilemez ve gururlu, burada gözlerinin önünde bulunması onu bir daha ne anılarında, ne bu yaprakların gizli kokusunda, ne de gizli yeşilliğin gölgelediği bu ışıkta bulamayacağı anlamına gelebilirdi. Ondan çocuklarının anılarına dek her şeyden kaçması gerektiği anlamına bile gelebilirdi. Böylece Cosimo yüreği çarparak Viola'nın hizmetçilerin arasında dolaştığını, sedirlerin, klavsenlerin yerlerini değiştirdiğini, sonra telaşla bahçeye geçip başka emirler bekleyen bir hizmetçi ordusu peşinde ata bindiğini görüyordu. Viola yeniden bahçıvanlara döndü. Otlarla kaplanan göbekleri yeniden düzenlemek, yağmurların sürüklediği çakıl taşlarını yeniden bahçenin yollarına yaymak, hasır iskemleleri bahçeye yerleştirmek, salıncağı asmak gerekiyordu. Salıncak için geniş hareketlerle eskiden asıldığı dalı işaret etti. Salıncağın aynı yere takılmasını istiyordu. İplerin uzunluğu, salıncağın nereye kadar yükselmesi gerektiği her şey ayrıntılarıyla anlatıldı. Konuşurken hareketi ve bakışı onu eskiden Cosimo'nun ilk kez kendisine göründüğü Manolya'ya sürükledi. İşte yine oradaydı. Çok şaşırdı. Tersini söylemek olanaksızdı. Tabii hemen toparlandı ve her zamanki kendini beğenmiş tavrını takındı. Ama bir an allak bullak olmuş, her şeyiyle gülmüştü. Ağzı, gözleri ve çocukluğundan beri oynayan bir dişiyle. Sen! Sonra bütün bunları doğal görür gibi yaptı. Ama merakını ve hoşnutluğunu gizlemeyi başaramadı. Demek bu süre içinde hiç aşağı inmeden yukarıda kaldın. Cosimo'nun gırtlağından serçe cıvıltıları yükseliyordu. Evet benim Viola, hatırladın mı? Demek için kendine hakim olması gerekti. Hiç, gerçekten hiç yere ayak basmadın mı? Hiç. Viola yeniden uzaklaştı. Görüyorsun ya, başardın. Demek o kadar güç bir iş değilmiş. Dönüşünü bekliyordum. Mükemmel. Hey, siz o perdeyi nereye götürüyorsunuz? Her şeyi burada bırakın, ben karar veririm. O gün saçı başı darmadağınık olan yaban kedisi postundan kalpağı ve tüfeğiyle avcı kılığındaki kostümü yeniden incelemeye koyuldu. Sanki Robinson. Okudun mu diye sordu Cosimo hemen bildiğini görmekten hoşnut. Ama Viola geri dönüyordu bile. Gateno, Ampelio, kuru yapraklar, her yer kuru yapraklarla kaplı. Yeniden Cosimo'ya dönerek bir saat sonra dedi, bahçenin dibinde, bekle beni. Sonra atının sırtında emirler vermeye koştu. Cosimo sık ormana daldı. Bu orman bin kere daha sık içine dalıp gömüleceği yapraklardan, dallardan, böğürtlenlerden, hanım eli ve baldır kralardan bir çığ olsun isterdi. İçinde kaybolabilmek, sevinçten mi yoksa korkudan mı çılgına döndüğünü anlamak isterdi. Bahçenin dibindeki büyük ağacın tepesinde dizleriyle dalını sıkarak büyük babası General von Kurtewitz'den kalan cep saatine bakıyor, gelmeyecek diye düşünüyordu. Ama Viola aşağı yukarı tam saatinde atıyla geldi. Yukarı bakmadan atını ağacın dibinde durdurdu. Ne şapkası vardı ne de binici redingotu. Siyah bir eteğin üzerine giydiği dantellerle süslü beyaz bluz neredeyse rahibelerinki gibiydi. Üzengilerin üzerinde doğrularak Cosimo'ya elini uzattı. Cosimo ona yardım etti. Viola eğerinin üzerine çıkarak dala erişti. Sonra yine hiç ona bakmadan çabucak kendini yukarı çekti. Rahat bir çatal aradı, buldu ve oturdu. Cosimo da ayaklarının dibine büzüldü. Geri döndün mü? Söze başlaması gerekiyordu. Viola alaylı alaylı yüzüne baktı. Yine her zamanki gibi sapsarıydı saçları. Nereden biliyorsun? Dedi. Cosimo şakayı anlamayarak, seni dükalığın av arazisi içindeki çayırlıkta gördüm. O avlaklar benim. Dilerim ısırganlarla kaplansın. Her şeyi biliyor musun? Benim hakkımda demek istiyorum. Hayır, sadece dul kaldığını işittim. Tabii ki dulum. Yaymak için siyah eteğine şöyle bir vurdu ve hızlı hızlı konuşmaya başladı. Hiçbir zaman bir şey bilmezsin. Ağaçların tepesinde oturup burnunu başkalarının işlerine sokar, sonunda yine bir şey bilmezsin. İhtiyar Ptolemy ile evlendim. Çünkü beni buna ailem zorladı. Fazla hoppalık ettiğimi, bana bir koca gerektiğini söylüyorlardı. Bir yıl süreyle Ptolemy düşesi kaldım. İhtiyarla birlikte bir haftadan fazla kalmadığım halde yaşamımın en sıkıcı bir yılıydı. Şatolarından, yıkıntılarından, fare deliklerinden herhangi birine asla adımımı atmayacağım. Dilerim tüm yılanlarla dolsun. Artık çocukluğumun geçtiği bu evde kalıyorum. Tabii hoşuma gittiği sürece kalacağım burada. Sonra çekip gideceğim. Dulum ve artık gerekirse her zaman da canımın istediğini yapabilirim. Doğruyu söylemek gerekirse her zaman canımın istediğini yaptım. Ptolemy ile evlendiysem bile bu evliliği istediğim içindi. Beni buna zorladıkları doğru değil. Ne pahasına olursa olsun evlenmemi istiyorlardı. Kendi kendime böylece çabuk dul kalacağım diye düşünüp en ihtiyarını seçtim. Şimdi de dulum işte. Cosimo bu kesin sözler ve haberlerden serseme dönmüş oturuyordu. Viola her zamankinden uzak gibiydi. Hoppa, dul ve düşes. Erişilmez bir dünyanın parçasıydı. Ona bütün söyleyebildiği şu oldu. Kiminle hoppalık ediyordun? İşte kıskanıyorsun. Dikkat et, asla kıskançlık yapmana izin vermem. Gerçekten kıskanan Cosimo öfkeli bir hareket yaptı. Ama hemen ardından düşündü. Nasıl, kıskanıyor muyum? Onu kıskanmamı kabul ediyor demek. Neden asla kıskançlık yapmana izin vermem diyor? Demek ki düşündüğü bizim... Bunun üzerine kıpkırmızı allak bullak ona söylemek, sormak, işitmek istedi. Ama sert bir sesle Cosimo'yu sorguya çeken Viola oldu. Şimdi sen anlat bakalım biraz neler yaptığını. Oo, bir sürü şey yaptım. Ava çıktım, yaban domuzu avına bile. Ama daha çok tilki, sansar ve tabii ardıç kuşuyla kara tavuk avına. Sonra korsanlar çıktı karşıma, Türkler. Büyük bir savaş oldu. Amcam bu savaşta öldü. Sonra pek çok kitap okudum. Kendim için ve haydut olan bir dostum için. Onu astılar. Bütün ansiklopediyi edindim. Diderot'a bile yazdım. Paris'ten bana yanıt verdi. Bir sürü iş gördüm. Ağaç budadım, bir ormanı yangından kurtardım. Ve beni her zaman büyük bir tutkuyla her şeyden çok sevecek, benim için her şeyi yapabilecek misin? Bu çıkışa Cosimo dehşet içinde karşılık verdi. Evet. Ağaçların tepesinde benim için yalnız beni sevmek için yaşadın. Evet, evet. Öp beni. Cosimo Viola'yı ağacın gövdesine yaslayarak öptü. Başını kaldırırken yüzüne baktı ve güzelliğini apaçık gördü. Çarpıldı. O kadar güzelsin ki. Senin için. Viola beyaz bluzunun düğmelerini çözdü. Gepgenç, pembe uçlu göğüsleri vardı. Cosimo bu göğüslere ancak dokundu. Viola dalların arasına kaçtı. Cosimo da kızın etekliği gözlerinin içinde peşinde tırmandı. ''İyi ama beni nereye götürüyorsun?'' diye sordu Viola. Sanki yol gösteren Cosimo'ymuş gibi. ''Şuradan yürü.'' Ve genç kız yol gösterdi. Bir daldan ötekine geçmeleri gerektiğinde Viola'nın elinden tutuyor ya da beline sarılıyor ve ayaklarını nereye basacağını gösteriyordu. Şuradan. Engebeli bir tepeciğin üzerinde dikilen zeytin ağaçlarında yürüyorlardı. Dalların arasında yapraklarla oyulmuş denizin mavi parıltıları seçiliyordu. Birden ortaya çıkıverdi deniz. Sakin, duru, gökyüzü gibi uçsuz bucaksız. Ufuk gepgeniş açılıyordu. Suyun mavisi dümdüz, el değmemiş, tek yelkensiz dalgalarla ancak kırışıyordu. Belli belirsiz bir geri çekilme, bir çeşit inilti kıyıdaki çakıl taşlarına değiyordu. Cosimo ile Viola gözleri biraz kamaşmış olarak yeniden yaprakların yeşil gölgesine indiler. Şuradan, bir ceviz ağacının alt çatalında eskiden baltayla yapılmış bir yara, leğen gibi bir girinti vardı. Burası Cosimo'nun sığınaklarından biriydi. Üzerine bir yaban domuzu derisi serilmişti. Daracık yeri bir hasırlı şişe, bir çanak, birkaç araç dolduruyordu. Viola derinin üzerine uzandı. ''Buraya başka kadınlar da getirdin mi?'' Cosimo yanıt vermeden önce durakladı. Bunun üzerine Viola, ''Hiç kadın getirmediysen beş para etmezsin demektir.'' dedi. ''Evet, birkaç tane.'' Suratına bir tokat yedi. ''Beni böyle mi bekliyordun?'' Cosimo elini kıpkırmızı yanağında gezdiriyor ve ne yanıt vereceğini kestiremiyordu. Ama Viola daha yumuşak bir havaya bürünmüş gibiydi. Nasıl da o kadınlar, söyle bana. Senin gibi değil Viola, senin gibi değil. Benim nasıl olduğumu biliyor musun? Ha, ne biliyorsun? Yeniden yumuşamıştı. Cosimo bu ani değişiklikler karşısında şaşkınlıktan bir türlü kurtulamıyordu. Ona yaklaştı. Viola'nın ağzından bal akıyordu. Söyle. Birbirlerini tanıdılar. Cosimo, Viola'yı ve kendini tanıdı. Çünkü gerçekten o güne kadar onun hakkında bir şey öğrenememişti. Viola da Cosimo'yu ve kendini tanıdı. Çünkü kendisinin ne olduğunu bildiği halde o ana kadar bunu hiç böylesine hissetmemişti. 22. İlk uğradıkları yer çok eskidiği ve biçimsizleştiği için insan elinden çıktığı güç anlaşılan yazının kabuğunda kazılı olduğu ağaçtı. Cosimo, Viola, sonra altında Optimus Maximus. Bu kadar yükseğe kim yaptı bunu? Ne zaman? Ben, sen gittiğinde. Viola duygulanmıştı. Ya bu ne anlama geliyor? Optimus Maximus adını gösteriyordu. Köpeğim, daha doğrusu senin köpeğin, Zar. Turkare mi? Ben ona Optimus Maximus diyordum. Turkare, onun arabada bulunmadığını gördüğümde ne kadar ağladım. Seni bir daha görememek beni o kadar üzmüyordu ama köpeğimi kaybettiğim için umutsuzdum. O olmasa seni bulamazdım. Burnu havada, varlığını çevrede sezdi ve seni aramaya çıkana dek rahat yüzü görmedi. Soluk soluğa av köşküne geldiğini görür görmez onu hemen tanıdım. Bu da nereden çıktı diyorlardı oradakiler. Ben onu incelemek için eğildim. Rengi, benekleri ama bu Turkare. Küçücük bir kızken bana Ombrosa'da verdikleri zar. Cosimo gülüyordu. Birden Viola yüzünü buruşturdu. Optimus Maximus. Ne çirkin at. Böyle adları nereden bulup çıkarıyorsun? Cosimo somurtu verdi ama Optimus Maximus'un mutluluğunu gölgeleyecek hiçbir şey yoktu. İki sahip arasında parçalanan ihtiyar köpek yüreği Markiz'i Cosimo'nun gözetlediği ağaca sürüklemek için günler boyu harcadığı bunca çabadan sonra rahata kavuşuyordu. Viola'yı eteğinden çekmişti. Ufak tefek şeyler çalıp peşinden gelecekleri umuduyla çayıra doğru kaçmıştı. Viola ama ne istiyorsun? Beni nereye sürüklüyorsun? Turkare yeter artık diyordu. Ne zararlı köpek bu. Zar'ı görmek hiç olmasa belleğinde çocukluk anılarının ve Ombrosa özleminin canlanmasına yetmişti. Hemen av köşkünden ayrılıp garip ağaçta eski villaya yerleşmeye hazırlanmıştı. Ve işte Viola geri dönmüştü. Cosimo için yaşamının en güzel dönemi başlıyordu. Viola içinde. Kır atıyla dere tepe düz gidiyor, yapraklarla gökyüzü arasında baronu görür görmez eğerden atlıyor, dik ağaç gövdeleri boyunca tırmanıyor, dalların üzerinde sürünüyordu. Aşağı yukarı Cosimo kadar çevikleşmişti ve ona her yerde yetişiyordu. O Viola, bilmiyorum, nereye tırmanacağımı kestiremiyorum. Bana tırman diyordu Viola alçak sesle ve Cosimo deli gibi oluyordu. Viola için aşk bir kahramanlık alıştırmasıydı. Zevk, gözüpeklik, cömertlik ve özveri sınavları aşkla birbirine karışıyordu. Kendine egemen olmayla, birbirine geçmiş en eğri büğrü, en erişilmez ağaçlar dünyalarıydı. Şurası diye bağırıyordu Viola, çok yüksekteki bir çatalı göstererek. Bu çatala erişmek için birlikte atılıyorlardı ve yeni kucaklaşmalarla son bulacak bir cambazlık yarışması başlıyordu. Boşlukta sallanarak birbirlerine destek olup dallara yapışarak sevişiyorlardı. Viola neredeyse havada uçarak kendini Cosimo'nun üzerine atıyordu. Seven Viola'nın inadı Cosimo'nunkiyle karşılaşıyor, ara sıra da çatışıyordu. Cosimo uzatmalardan, gevşemelerden, sevişme tekniğindeki inceliklerden kaçıyordu. En doğal sevişme kadar hoşuna gideni yoktu. Cumhuriyetçi erdemler kendini duyurmaya başlamıştı. Açık saçık hem de sert bir dönemin başlangıcındaydık. Doymak bilmez aşık Cosimo, bir erdem yanlısı, yalın bir yaşam tutkunu, ilkelerine sıkı sıkıya bağlı bir adamdı. Hep sevginin mutluluğu peşinde koştuğu halde aynı zamanda da şehvet düşmanıydı. Bu konuda öpücüklerden, okşamalardan, sevgi sözlerinden, sağlıklı doğayı gölgeleyebilecek ya da yerini tutacak her şeyden kuşkulanacak kadar ileri gidiyordu. Viola bunu Cosimo'ya eksiksiz sunmuştu. Onunla birlikte asla tanrı bilimcilere özgü aşktan sonraki hüznü tanımadı. Bu konuda Russo'ya bir mektup yazdı ama belki de ileri sürdüğü görüşle kafası karıştığı için Russo yanıt vermedi. Ama Viola da duyarlı, aklına eseni yapmak isteyen, şımartılmış ruhu ve kanıyla Katolik bir kadındı. Cosimo'nun sevgisi duyularını doyuruyor ama hayal gücünü tatmin etmiyordu. Bunun sonucunda geçimsizlikler ve kuşkucu kırgınlıklar çıkıyordu ortaya. Bu kırgınlıklar kısa sürüyordu. Yaşamlarının ve çevrelerinin değişkenliği onları oyalıyordu. Yorgun düştüklerinde en sık yaprakların içindeki gizli sığınaklara, yapraklardan bir külah gibi ikisini de kaplayan hamaklara, havada asılı ve bez duvarları rüzgarda dalgalanan barınaklara, kuş tüyü döşeklere gidiyorlardı. Viola'nın dehası bu depdebe içinde gemi azıya alıyordu. Nerede olursa olsun Markiz çevresinde rahatlığı, lüksü ve çok karışık konforu sağlama yeteneğine sahipti. Her istediği ne pahasına olursa olsun ve hemen gerçekleşecekti. Sakalar havalardaki yataklarına konup ötüşüyorlardı. Parlak renkli koca kelebekler çifter çifter karyola perdelerinin arasından süzülüyor ve birbirlerini orada kovalıyorlardı. Yaz öğle sonraları uyku yan yana yatan sevgilileri yakaladığında bir sincap kemirecek şeyler araştırmak için içeri giriyor, koca kuyruğuyla yüzlerini okşuyor ya da ayak parmaklarından birini ısırıyordu. Perdelerini daha iyi kapadılar ama bir tarla faresi ailesi barınaklarının tavanını kemirdi. Günün birinde de tepelerine düştü. Bu dönem süresince birbirlerini keşfe çıkıyor, yaşamlarını anlatıyor, karşılıklı sorular soruyorlardı. Kendini yalnız mı hissediyordun? Sendin yokluğunu duyduğum. Ama ya geri kalanlarla oranla? Hayır, niçin? Her zaman insanlarla işim olmuştur. Meyve topladım, ağaç budadım, rahiple felsefe okudum, korsanlara karşı savaştım. Herkes için de böyle olmaz mı? Yalnız senin için böyle. Bu nedenle seni seviyorum. Viola'nın yapmasına izin verdiği ve vermediği şeyleri baron anlamakta güçlük çekiyordu. Ara sıra önemsiz bir şey, bir sözcük, bir ufak değişiklik Markiz'in öfkesine yol açmaya yetiyordu. Örneğin Cosimo şöyle diyordu. Gian de Brugi ile roman okurdum. Şövalye ile sulama tasarıları yapardım. Ya benimle? Seninle sevişiyorum. Tıpkı budama ve hasat gibi. Viola hareketsiz susuyordu. Cosimo görüyordu onun öfkelendirdiğini. Gözleri birden donuklaşıvermişti. Ne var Viola, ne dedim? Viola onu hiç görmemiş, hiç işitmemiş gibi uzak duruyordu. Mermerden bir suratla yüzlerce kilometre ötedeydi. Viola ne var ama, çünkü dinle. Viola yerinden kalkıyor ve çeviklikle yardımına gerek duymadan ağaçtan iniyordu. Cosimo kendisine niçin kızıldığını hala anlamamıştı. Anlamıyor ya da suçsuzluğunu daha iyi açıklamak için anlamamayı yeğliyordu. Ama Viola bir anlaşmazlık var, dinle. Son dallara kadar genç kızı izliyordu. Viola böyle kaçıp gitme, Viola. Sonunda Viola konuşuyordu. Ama yanına vardığı, dizginlerini çözdüğü atıyla. Eğere atlıyor ve yola koyuluyordu. Umutsuzluk içindeki Cosimo bir ağaçtan öbürüne sıçrıyordu. Ama bak Viola, söylesene Viola. Genç kız dört nal uzaklaşıyor, Cosimo dallardan onu izliyordu. Viola yalvarırım, seni seviyorum. Ama onu artık görmez oluyordu. Kendini tehlikeli dallara atıyor, tehlikeli sıçramalar yapıyordu. Viola, Viola! Onu yitirdiğinden emin olunca hıçkırıklarını tutamıyor, Viola ise başını bile kaldırmadan yeniden altından geçiyordu. Bak Viola, bak yaptığım şeye. Ve başlıyordu kafasını bir ağaç gövdesine vurmaya. Çok sağlam bir kafası vardı doğrusu. Ama Viola ona bakmıyordu bile. Uzaklaşmış oluyordu. Cosimo ağaçların arasında zikzaklar çizerek dönmesini bekliyordu. Viola, umutsuzluk içindeyim. Ve bacaklarıyla bir dala tutunup sırt üstü kendini boşluğa atıyor, başını ve yüzünü yumrukluyordu. Ya da kıyıcı bir öfkeyle dalları kırıyordu. Birkaç saniye içinde yapraklarla kaplı bir kara ağaç doluya tutulmuşçasına çıplak ve yapraksız kalıyordu. Cosimo asla kendini öldüreceğini söyleyerek gözdağı vermedi. Hatta hiç gözdağı vermedi. Duygusal şantajlarla onda yer yoktu. Yapmaya cesaret ettiği şeyi yapardı. Açıkladığı zaman da yapmakta olurdu. O ana kadar bir şey söylemezdi. Viola girdiği gibi sıyrılırdı öfkelerinden. Öfkesinin dindiğini gösteren en ufak bir ön belirti olmaksızın. Genç kızı hiç ilgilendirmez gibi görünen Cosimo'nun bütün çılgınlıkları arasında birden sevgi ve acımayla canlanmasına yol açan bir tanesi vardı. Hayır Cosimo, hayır sevgilim, bekle. Eğerinden aşağı atlar, aceleyle bir ağaç gövdesine tırmanırdı. Cosimo'nun kolları yükseklerde onu kaldırmaya hazırlanırdı. Ve sevgi, kavga kadar öfkeli yeniden başlardı. Aslında bu ikisi aynı şeydiler. Ama Cosimo bunu hiç anlamıyordu. Beni neden üzüyorsun? Çünkü seviyorum. Şimdi öfkelenme sırası Cosimo'ya geliyordu. Hayır, beni sevmiyorsun. İnsan sevdi mi mutluluk ister, acı değil. İnsan sevdi mi bir tek şey ister. Aşk, acı pahasına da olsa. Demek bana bile bile acı çektiriyorsun. Evet, sevginden emin olmak için. Baron'un felsefesi bu yolda onu izlemeyi reddediyordu. Acı olumsuz bir duygudur. Aşk her şeydir. Acıyla her zaman mücadele edilmeli. Aşk hiçbir şeye hayır dememektir. Asla kabul edemeyeceğim şeyler var. Ama kabul ediyorsun beni sevdiğine ve acı çektiğine göre. Cosimo da sevinç patlamaları, önlenemez bir sevincin patlamaları, umutsuzluk nöbetleri kadar gürültülüydü. Ara sıra mutluluğu öyle bir noktaya varıyordu ki sevgilisini bırakması ve zıplaması, bağırması, her yanda sevgilisinin eşsiz yanlarını haykırması gerekiyordu. Ombrosa banklarında sık sık oturan işsizler ve eski denizciler bu birden ortaya çıkışlara alışkındılar. Pırnallarda hoplaya zıplaya geldiği ve bağırdığı görülürdü. Sudir, sudir, Gunayka. Vo kerkando il mio ben. En la isla de Jamaica. Du suar jusqu'a maten. Ya da Il y a un prévert, the grass grows to the doro. Take me away, ceo isi moro. 3-4 dilden sözcüklerin oluşturduğu sözler. Ardından kaybolurdu. Pek derine gitmese de klasik ve çağdaş diller hakkındaki bilgisi, duygularını böylesine gürültülü bir biçimde açıklamasına olanak veriyordu. Hem heyecanı ne kadar büyükse dili de o denli karanlıklaşıyordu.